الرحمن الرحيم وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين صدق الله العلي العظيم.
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Nice peygamberlerle birlikte birçok Rabbani bilginler savaşa girdiler de Allah yolunda kendilerine isabet eden güçlük ve mihnetten dolayı ne gevşeklik gösterdiler ne de boyun eğdiler. Allah sabır gösterenleri sever. Onların söyledikleri, Rabbimiz günahlarımızı ve işimizdeki aşırılıklarımızı bağışla, ayaklarımızı bastıkları yerde sağlamlaştır ve bize kafirler topluluğuna karşı yardım et demelerinden başka bir şey değildi. Böylece Allah dünya sevabını da, ahiret sevabını, güzelliğini de onlara verdi. Allah iyilikte bulunanları sever.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarını sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.780 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca sabah yayınlarımızı İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradio.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehl-i Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 11 Haban 1403, Hicri Kameri 3 Cemadül Evvel 1446 ve miladi takvimle 5 Kasım 2024 Salı. Değerli dinleyiciler, bu sabahki yayınımızda önce az sonra sunacağımız haber bültenin ardından tarihten bir yaprak, Türkiye'den köşe yazarları, İran, Lübnan halkı ve direnişin yanında ilahi önderler ve gençlik gevheri isimli programlarımızı dinleyebilirsiniz. Yayınımız haber özetleriyle son bulacak. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi. Sabah haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar. Kovser ve Hudhud uyduları başarıyla fırlatıldı. Cumhurbaşkanı Pezeşkian bugün tam kapsamlı bir ekonomik savaşla karşı karşıyayız açıklamasında bulundu. İran'ın kurak alanlarında üretim atlama planı uygulandı. İran ve Mısır Dışişleri Bakanları Siyonist seçimin cinayetlerini durdurma ve Gazze ve Lübnan'a yardım sağlama vurgusunda bulundular. Irakçı Zelenski, İran'ın Rusya'ya balistik füze vermediğini itiraf etti dedi. Şimdi haberler. Özel sektörün ilk uyduları olan Kovser ve Hudhud uyduları bu sabah başarıyla fırlatıldı. İran Pres Haber Ajansı'nın haberine göre algılanma uydusu Kovser ve Hudhud uydusu Rus Soyuz uydu taşıyıcısı tarafından bugün erken saatlerde Vostochny üssünden fırlatılıp başarıyla yörüngeye yerleştirildi. Kovser uydusu tasarımına 2018 yazında başlanan Umit Feza firmasının ilk uzay ürünüdür. Bu uydu, kübik uydu standardını takip ederek inşaat sürecinin süresini ve maliyetini azaltır. Ağırlığı 30 kilogram olan ve yörünge ömrünün 3 yıldan fazla olduğu tahmin edilen Kovser uydusu, NIR ve RGB spektrumlarında kameralarla donatılmış olup ortalama 3,45 metre GSD çözünürlüğe sahip ilk İran uydusudur. Yani İran'ın 1400'e kadarki en gelişmiş uydusu sayılıyor. Kovser uydusu tarımsal uygulamalara, haritalamaya ve ölçmeye uygun olup renkli görüntü aralığı 15 kilometre, görüntüleme hızı ise saniyede 6 karedir. Bu uyduyu inşa eden ekibin ortalama yaşı 26'dır. Ayrıca Hudhud, kubik uydu standardına sahip bir uydudur ve misyonu dar bantlı uluslararası nesnelerin internete hizmetlerini sağlamak için özel bir platform oluşturmaktır. En yaygın kullanılan Hudhud uydu hizmetleri tarım, ulaşım, lojistik ve çevre alanlarındadır. Ağırlığı 4 kilogram, yörünge yüksekliği 500 kilometre olan bu uydunun yörünge ömrü 4 yıl olup tarım ve haritacılık amacıyla kullanılmaktadır. Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian, topyekün bir ekonomik savaşla karşı karşıya olduklarına değinerek şunları belirtti. Düşmanlar bizi ekonomik sıkıntıya sokmaya çalışıyorlar ama asla başaramayacaklar. Şahab'ın İran'dan naklen verdiği haberi göre Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian dün pazartesi günü üretim sıçraması projesi aktivistleri için düzenlenen kutlama töreninde bugün karşı karşıya olduğumuz şeyin tam kapsamlı bir ekonomik savaş olduğunu belirterek şunları kaydetti. Biz askeri savaştan korkmuyoruz. Onlar bizi bu alanda durduramayacaklarını biliyorlar. Sizler buğday ve diğer ürünleri üreterek düşmana ağır darbe indirdiniz. Cumhurbaşkanı Pezeşkian sözlerine şöyle devam etti. Bugünkü savaş ekonomik bir savaş, bomba ve füze savaşı değil. Bize saldırmaya cesaret edemesinler diye füzelerimiz var. Birilerine saldırıp ülkeyi ele geçirecek füzelerimiz yok. Füzeyi İsrail'in Gazze gibi istediği zaman istediği yeri ve kimseyi bombalayamaması için yaptık. Diyen Cumhurbaşkanı, İsrail'in bir yıldır her türlü çabayı göstermesine rağmen onları teslim edememesi Gazze halkın haysiyeti ve büyüklüğünün göstergesidir ifadelerinde bulundu. Cumhurbaşkanı ayrıca ülkede 10 kişi öldüren bir kişiyi cezalandırdığımızda bize insan haklarına saygı göstermediğimizi söylüyorlar ifadelerini kullandı. Ve batılı ülkelerin Siyonist rejimin Filistinli kadın ve çocukları katletme gibi çok sayıda suçuna karşı tutumunu eleştirdi. İran Tarım İşleri Bakan Yardımcısı Tarımsal Cihat ülkenin kurak alanlarında üretim atlama planının başarıyla uygulandığını duyurdu. Sahabın İran'dan naklen verdiği habere göre İran Tarımsal Cihat Bakanlığı Bakan Yardımcısı Ali Rıza Muhacir dün şunları belirtti. Kurak alanlardaki üretimi artırma planı 6 milyon hektar tarım arazisinde uygulanacak ve başarılı uygulamasıyla 510 bin çiftçinin katılımı sağlandı. Muhacir sözlerine şunları ekledi. İran'ın kurak alanlarındaki üretimi artırma planının çok iyi bir başarı gösterdiğine dikkat çekerek İslam İnkılabı rehberi bu plan başarılı olduğuna göre 5 yıl daha devam etmesi gerektiğini vurguladı. İran ve Mısır Dışişleri Bakanları, Siyonist rejimin cinayetlerinin durdurulması, ateşkes sağlanması, bölgede gerilimin artmasının önlenmesi, Gazze ve Lübnan'daki evsiz ve yerinden edilmiş insanlara acil yardım sağlanması için uluslararası çabaların artırılması gerektiğini vurguladı. Sahabın İran'dan naklen verdiği haberde İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Arakçı, Mısır Dışişleri Bakanı Bed Abdülati ile yaptığı telefon görüşmesinde bölgedeki gelişmelere ilişkin İran'ın tutumu ve saldırgan Siyonist rejimin savaşın kapsamını tüm bölgeye yaymak, bölgenin huzur, istikrar ve güvenliğini bozmak amacıyla yürüttüğü suçlar ve macera dolu eylemlerine dikkat çekerek İran'ın güvenliğine ve toprak bütünlüğüne yönelik her türlü ihlale meşru savunma hakkı çerçevesinde yanıt verileceğine vurgu yaptı. Irakçı ayrıca bu rejimin Gazze ve Lübnan'daki soykırım makinesini durdurmak için uluslararası toplumun acil ve etkili eyleme geçmesi, bu konuda İslam ülkelerinin kolektif çabasının gerekliliğine vurgu yaptı. Taraflar ayrıca iki ülke arasında bölgedeki gelişmelere ilişkin istişarelerin sürdürülmesi konusunda da mutabakata vardı. Avrupa Birliği'nin İran hava yollarını yasaklama eylemini eleştiren İran Dışişleri Bakanı Abbas Irakçı şunları belirtti. Ukrayna Cumhurbaşkanı bile Rusya hiçbir İran füzesinin teslim edilmediğini açıkça söyledi. Muhabirimizin verdiği habere göre Seyyid Abbas Irakçı X sayfasından şunları yazdı. Avrupa Birliği yakın zamanda İran hava yollarının Avrupa'ya girişini yasaklayarak sıradan İranlıları ve diğer yolcuları hedef aldı ve bu İran'ın Ukrayna'da kullanılmak üzere Rusya'ya balistik füzeler gönderdiği yönündeki yanlış ve asılsız iddiaya dayanıyor. Irakçı sözlerine şunları ekledi. Artık Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski bile Rusya'ya hiçbir İran füzesinin teslim edilmediğini açıkça söyledi. İran Dışişleri Bakanı'na göre artık Avrupa Birliği'nin bu faydasız işe son vermesinin zamanı geldi. İran'ın sıradan hakkını hedef almak ahlak dışıdır ve bariz bir hatadır. Bu derhal iptal edilmelidir. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, Batı medyasının İran balistik füzelerinin Rusya'ya gönderildiği yönündeki iddialarını doğrulamadı. Ancak taraflar arasındaki görüşmelerin devam ettiğini, bunun Ukrayna için endişe verici olduğunu iddia etti. İran İslam Cumhuriyeti'nin Birleşmiş Milletler'deki temsilciliği, İsrail rejimi yetkililerine suikast düzenlemek için İranlıları görevlendirdiği iddiasına yanıt olarak bu iddiaları asılsız buldu. Sahabın İran'dan naklen verdiği habere göre, pazartesi günü yerel saatte İran İslam Cumhuriyeti'nin Birleşmiş Milletler'deki temsilcisi, Amerikan medyasının İsrail rejiminin casus yetkililerinin İran'ın füze saldırısı düzenlemek veya İsrail yetkililere suikast düzenlemek için hassas bilgiler toplamak amacıyla işgal altındaki Filistin topraklarında yaşayan İran kökenli vatandaşları cezbettiği ve onlarla işbirliği yaptığı yönündeki iddialara yanıt verdi. İran İslam Cumhuriyeti'nin Birleşmiş Milletler'deki temsilcisi ayrıca şunları belirtti. Bu rapor temelsizdir ve mantıksal olarak doğru olması muhtemel değildir. Zira İsrail rejimi açısından doğal olarak ilk şüphe halkası İran kökenli vatandaşlar, ardından da Müslümanlardır. Geçtiğimiz birkaç gün içinde Amerikan medyası El Monitor işgal altındaki bölgelerdeki Şümbet İstihbarat Örgütü'nün geçen yıl İran'la ilişkilendirilen ve çoğunda işgal altındaki bölgelerde yaşayan Yahudilerin de bulunduğu çok sayıda casusluk vakasını tespit ederek hedef aldığını belirtti. Raporda ayrıca bu çabaların en son örneğinde geçen hafta Şümbet ve Siyonist seçim polisinin Siyonist yetkililere sızmak amacıyla seçilen Doğu Kudüs'teki bir Filistin mahallesinin sakinlerinden 7 kişinin işe alınmasına yönelik bir planın keşfedildiğini duyurdular. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail rejiminin saldırganlığına karşı Filistin ve Lübnan halkının yanında farklılıkları bir kenara bırakarak İslam dünyasını birleştirmenin hayati bir ihtiyaç olduğuna vurgu yaptı. Türkçe Radyosu'nun verdiği habere göre pazartesi günü İslam İşbirliği Teşkilatı Ekonomik İşbirliği Daimi Komitesi'nin İstanbul'daki 40. Bakanlar Toplantısı'nın açılışında konuşan Recep Tayyip Erdoğan, yüzyılın en acımasız soykırımlarından biri Gazze'de gerçekleşiyor. Müslüman dünyasında farklılıkları bir kenara bırakmanın ve Filistin ve Lübnan halkını desteklemenin önemine vurgu yaptı. Siyonist rejim ve destekçilerinin 13 ay boyunca her türlü zulmü ve soykırımı yaptıklarını ancak Filistinleri yok edemediklerine de dikkat çekti. Erdoğan ayrıca Siyonist rejimin Gazze ve Lübnan'daki saldırganlığına verilecek en iyi yanıtlardan birinin daha fazla ülkenin Filistin devletini tanıması olduğunu belirtti. Erdoğan, Gazze ve Lübnan'daki Siyonist rejime yönelik insanlık dışı muamelenin 2. Dünya Savaşı sırasında Orta Avrupa'da kurulan ölüm kamplarını anımsattığını belirtti. Türkiye, geçtiğimiz günlerde 53 ülke ve kuruluşla birlikte Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne ortak bir mektup göndererek İsrail rejimine silah ve mühimmat gönderilmesinin durdurulmasını talep etti. Maarif gazetesi, cumartesi günü CNN'e atıfta bulunarak İran'ın İsrail'e karşı kararlı ve acı verici bir yanıt planladığını yazdı. Siyonist rejim 26 Ekim'de tansiyonu artıran bir hareketle İran'ın Tahran, Huzistan ve İlam eyaletlerindeki bazı askeri merkezlere saldırı düzenledi. İran'ın entegre hava savunma sistemi bu saldırıyı başarılı bir şekilde karşılayarak Siyonist rejimin bu saldırgan girişimini püskürttü. Fars Today'in Fars'a haber ajansına dayanarak verdiği haber göre İsrail medyası cumartesi günü üst düzey bir İsrail yetkilinin Tel Aviv'in Tahran'daki karar alma sürecini yakından takip ettiğini belirttiğini yazdı. Yetkiliye göre saldırının gerçekleşip gerçekleşmeyeceği, gerçekleşirse ne zaman ve nereden olacağı izleniyor. İsrail medyası ayrıca İslam devrimi liderinin İran halkına karşı Siyonist rejim ve Amerika tarafından gerçekleştirilecek her türlü saldırının kesin ve caydırıcı bir yanıt alacağı yönündeki açıklamalarına atıfta bulunarak İran'ın Siyonist rejimin mevzilerine saldırısının kaçınılmaz olduğunu bildirdi. Bu kez de rejimin askeri hedeflerinin vurulacağı duyuruldu. Öte yandan Siyonist rejim UNRWA ile resmi olarak ilişkilerini kestiğini duyurdu. Siyonist rejimin Kanal 12'si Tel Aviv'in Birleşmiş Milletler'e UNRWA ile olan ilişkilerini kestiğini resmi olarak bildirdiğini rapor etti. Konuyla ilgili olarak Siyonist rejimin Birleşmiş Milletler'deki temsilcisi Gilad Erdan bu ajansla işbirliği kestiklerini Birleşmiş Milletler'e bildirdiklerini belirtti. Erdoğan ayrıca Tel Aviv'in insani kuruluşlarla işbirliğine devam edeceğini ancak kendisine göre terörizme hizmet eden kuruluşlarla olmayacağını iddia etti. Almanya'daki Dünya Gıda Programı yöneticisi Martin Frick ise Alman medyasının UNRWA'nın Gazze'de bir alternatif olmadığını ve aynı şekilde UNRWA'nın Gazze'de yürüttüğü acil barınma merkezleri, okullar ve sağlık merkezleri gibi görevleri yerine getirme kapasitelerinin olmadığını ifade etmişti. Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas Siyasi Büro Başkanı Yahya Sinwar'ın Siyonist askerlerle doğrudan çatışma alanında şehit düşmesinin ardından yapılan otopside şehadetinden önce 3 gün boyunca hiçbir şey yemediği ortaya çıktı. Siyonist doktorların otopsi incelemesi sonucunda Sinvar'ın şehadetinden önceki 72 saat boyunca herhangi bir gıda almadığı anlaşıldı. Sinvar bu yılın Ağustos ayında Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin şehadetinin ardından bu direniş hareketinin bayrağını devralmıştı. 26 Ekim Perşembe günü Siyonist rejim Gazze'de bir bölgeye düzenlediği bombardımanda Yahya Sinvar'ı şehit etmişti. BBC yayın şirketinin yüzden fazla çalışanı Gazze Savaşı ile ilgili haberlerinde kanalı Siyonist rejimin yanında yer almakla suçladı. Pastude'ye göre İrna Yatıf'ta bulunarak BBC televizyon ağının yayın şirketinin yüzden fazla çalışanı açık bir mektupta BBC Genel Müdürü Tim Davie'yi Gazze'deki olaylar ve Filistinlilerin öldürmesiyle ilgili adil ve doğru haber yapmamakla suçladı. Bu açık mektubun yazarları BBC'nin Gazze Savaşı ile ilgili raporlarında Filistinliler ile İsrail rejimi arasındaki çatışmanın tarihini 7 Ekim 2023'ten önce belirtmesi de dahil olmak üzere taleplerde bulundu. İngiliz tarihçi William Darnley, Guardian köşe yazarı Owen Jones ve Britanya Müslüman Konseyi Medya İzleme Merkezi Direktörü Rizvane Hamid'in de imzaladığı mektupta BBC'den rejimin yayınladığı makalelerde İsrail'den bahsetmesi de talep ediliyor. Bunu açıkça dile getiren ve Siyonist rejimin kabine ve ordu temsilcilerine tüm röportajlarda meydan okuyun. Mektupta şunlar belirtiliyor. İsrail'in iddialarına meydan okumayan her televizyon haberi, makalesi ve radyo röportajı sistematik olarak Filistinlilerin insan haklarını sorguluyor. Bu mektubun yayınlanması İngiliz hükümetine bağlı medyanın yöneticileri ve personeli arasında derin bir uçurum olduğunu gözler önüne seriyor. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, sabah haber bültenimizi dinlediniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak.
Hayırlı günler kıymetli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 15 Aban 1403, Hicri Kameri 3 Cemadülevval 1446 ve Miladi 5 Kasım 2024 Salı. ...46 yıl önce bugün Hicri Şemsi 15 Aban 1357'de İran Radyo Televizyon Kurumu personeli despot Şah rejimine itiraz etmek amacıyla grevlere başladı. İran Radyo Televizyon Kurumu çalışanlarının öncülüğünde başlatılan grevler aslında Şah rejimine karşı baskıların artması dahilinde ve bu zalim rejimin çökme zemininin hızlandırılması amacıyla yapıldı. İşte böyle bir günde Şah memurları basınla ilgili kurumlara saldırı düzenleyip birçok gazeteciyi tutukladılar ki saldırılar neticesinde yüksek tirajlı gazetelerin yayını durduruldu. ...32 yıl önce bugün Hicri Şemsi 15 Aban 1371 tarihinde önde gelen alim ve fakih Ayetullah Şeyh Mehdi Noğani vefat etti. Hicri Şemsi 1305 yılında Kutsal Meşhed kentinde dünyaya gelen Noğani, İran halkının rahmetli İmam Hümeyni önderliğinde despot Şah rejimine karşı başlattığı mücadele sürecine katıldı. ...154 yıl önce bugün Hicri Kameri 3 Cemadülevval 1292 tarihinde Müslüman alim ve şair Ayetullah Mirza Ebu Abdullah Şeyhülislam Zencani vefat etti. Bu Müslüman alim Hicri Kameri 1224 yılında İran'ın Zencan kentinde dünyaya geldi ve gençliğinde tahsil için İsfahan kentine gitti. İsfahan kentinin dini ilimler havzasının önde gelen alimlerinden olan Zencani, dini ilimleri öğrenmeye başladı ve tahsilini bitirdikten sonra doğduğu kent Zencan'a geri döndü. ...109 yıl önce bugün Hicri Kameri 3 Cemadi-ül-Evvel 1337 tarihinde İslam dünyasında tanınmış alim ve müçtehid Ayetullah Seyyid İsmail Sadr, Irak'ın Kutsal Kazimeyn kentinde vefat etti. ...74 yıl önce bugün Hicri Kameri 3 Cemadi-ül-Evvel 1372 tarihinde önde gelen alim Ayetullah Seyyid Muhammed Kuh Kemeri vefat etti. Hicri Kameri 1310 yılında İran'ın kuzeybatısındaki Tebriz kentinde alim ve fazıl bir ailede dünyaya gelen Ayetullah Seyyid Muhammed Kuh Kemeri dini bilimleri babası nezdinde öğrendi. On yıl önce bugün 5 Kasım 2014'te Hristiyan yazar, şair, oyun yazarı ve El İmam Ali El Adalatül El İnsaniye sesi kitabının yazarı George Jordak vefat etti. George Jordak 1926 yılında Lübnan'ın Marjayyun şehrinde doğdu. Beyrut Üniversitesi'nde İslam Edebiyatı ve Felsefesi profesörüydü. Jordak en önemlisi 5 ciltlik İmam Ali'nin İnsan Adaletinin Sesi olmak üzere 30 ciltlik kitap yazmıştır. George Jordak, Emirül Müminin Ali İbni Ebi Talib Aleyhisselam hakkında yazıp, Ali Aleyhisselam dışında başka bir kişi hakkında yazmamasının sebebini şöyle söylüyor. Bana Körfez ülkelerinden ve Mısır'dan bazı kişiler önerdi. Mesela diğer İslam halifeleri hakkında ya da başkaları hakkında yazayım. Ancak kabul etmedim. Başkalarının kötü olduğunu söylemek istediğim için değil, hiç de öyle olmadığından değil. Ama ben buna layık kimseyi görmedim. ...80 yıl önce bugün 5 Kasım 1944 tarihinde Fransız filozof Dr. Alexis Carrel hayata veda etti. 1912 yılında kan damarlarını dikme konusundaki özel tekniği nedeniyle Nobel Tıp ve Fizyoloji ödülünü aldı. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Değerli dinleyiciler, Türkiye'den Köşe Yazarları isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda Türkiye basınında öne çıkan haber başlıkları, ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk Köşe Yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Karar.
Otomotiv ithalatına yeni düzenleme, 3 ülke daha ek vergi kapsamına alındı.
Star.
İsrail'in zulümlerini dünyaya göstermek için var gücümüzle çalışacağız.
Cumhuriyet.
CHP lideri vekillerin eleştirilerini dinledi.
Şimdi ise hafta içi köşe yazıları. Uğur Emek 3 Kasım tarihli Karar Gazetesi'nde asgari ücret yine ve yeniden başlıklı yazısını okucularla paylaşıyor. Malum 118 iktisatçı asgari ücretin geçmiş enflasyona göre artırılması ve adil gelir dağılımı konusunda bir çağrı yayımladı. KRT televizyonunda moderasyonunu Olcay Aydilek'in yaptığı bir programda çağrı bana gelmedi. Gelse ben de imzalardım diye bir açıklama yaptım. Meğer Profesör Doktor Ceyhun Elgin çağrıyı 26 Ekim Cumartesi günü iş yerimdeki e-posta adresime göndermiş. 4 günlük tatilde çağrıyı atlamışım. 30 Ekim'de Ceyhun Hoca'ya cevaben bir mesaj gönderdim ve çağrıyı görseydim imzamı koyardım mealli bir açıklama yaptım ve hakkınızı yemişim dedim diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Çağrının hazırlayıcılarından Dr. Cem Oyvaz sosyal medya hesabı X'ten ulaştıklarımız arasında asgari ücret çağrısını imzalamayan ünlü iktisatçılar var. Bir kısmı çağrımıza katılmadı, bir kısmı da çekindiği için imzalamadı şeklinde bir açıklama yapınca bu yazıyı kaleme almak elzem oldu. Çünkü daha önce bu köşede çağrıdan çok önce asgari ücretin insanca yaşamaya imkan sağlayacak şekilde artırılmasını önermiştim. Hazırsanız başlayalım. Öncelikle bilmeyenleriniz için altına imzamı atarım dediğim çağrıyı bir hatırlatalım. Böylece samimiyetimizi de teyit edelim. Biz aşağıda imzası bulunan iktisatçılar olarak enflasyonla mücadelenin toplumsal maliyetinin adil dağıtılması gerektiğini, asgari ücretlilerin alım gücünün korunmasının sosyal devletin bir gerekliliği olduğunu, gerçekleşen enflasyon oranının altında yapılacak ücret artışlarının gelir dağılımını daha da bozacağını, enflasyonla mücadelenin başarısının dar gelirlilerin yaşam standartlarının düşürülmesi pahasına sağlanamayacağını vurgulama ihtiyacı duyuyoruz. Bu bağlamda ekonomi politikasını yönetenleri, asgari ücret artışlarında gerçekleşen enflasyon oranının dikkate alınması, gelir dağılımını da gözeten bütüncül bir ekonomi politikası izlenmesi konularında acilen adım atmaya davet ediyoruz. Değerli okur, böylesine insani bir çağrıyı imzalamaktan korkacak ne var ki? Devam edelim ve çağrıda eksik gördüğümüz bir hususun da altını biz çizelim. Bu köşede asgari ücrete bakış açımın Uluslararası Çalışma Örgütü ile benzer olduğunu söylemiştim. Uluslararası Çalışma Örgütü'ne göre asgari ücretin amacı çalışanları aşırı düşük ücretlere karşı korumaktır. Asgari ücret milli gelirin tüm paydaşlar arasında adil ve eşitlikçi biçimde paylaştırılmasına çalışan ve bu tür korumaya ihtiyaç duyan herkese asgari geçim ücreti sağlanmasına yardımcı olmaktır. Oysa bizim ekonomi yönetiminin asgari ücret konusunda böyle bir kaygısı yok. Aksine asgari ücret zammının enflasyonu tetikleyeceğini iddia ediyorlar. Hazine ve Maliye Bakanı Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ücreti belirlerken iş dünyasının rekabet gücünü de gözetmesini istiyor. Yani asgari ücret zammı şirketlerin maliyetlerini artırıp karlarını düşürmesin demeye getiriyor. Asgari ücret tek başına bir asgari ücret değil ki. DİSK, TÜİK, Hane Halkı İş Gücü Araştırması verilerden hareketle asgari ücretin kapsamını hesaplamaktadır. Bu hesaplamaya göre 2002 yılında ücretlilerin %40,5'i asgari ücretin altında gelir elde etmektedir. Ücretlilerin %37,5'i asgari ücretin %5 fazlası gelir elde etmektedir. Şirketler diğer çalışanlarına asgari ücrete yakın maaş veriyorlar. Asgari ücret zammı bu çalışanların ücretlerini de etkiliyor. Zam düşük olunca diğer çalışanlar da düşük zam alıyorlar. Çağrıda asgari ücret zammının gelecek enflasyona göre değil, geçmiş enflasyona göre artırılması talep ediliyor. Yetmez ama evet, nasıl mı? Devam edelim.
Faruk Çakır 3 Kasım tarihli Yeni Asya gazetesinde zamlar kadar hukuksuzluğa da feryat lazım başlıklı yazısını okucularla paylaşıyor. Enflasyon ve hayat pahalılığı Türkiye'nin değişmez gündemlerinden biri haline geldi. Hemen her gün zam haberleriyle oturup kalkılıyor. Elbette babalarımızdan daha zenginiz ama bu zenginlik torunlarımızın daha az sıkıntı çekeceği anlamına gelmiyor. Ülke olarak büyük bir borç yükü altındayız ve bu borcu büyük ölçüde torunlarımız ödemek mecburiyetinde kalacak diyen yazar, yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Güya enflasyon düşecekti ama henüz bir rahatlama hissedilmedi. Ekonomik sıkıntıyı normal gören iktidar destekçileri bütün dünya sıkıntıda. Biz onlara nispetle daha iyi haldeyiz diyorlar. Peki gerçekler öyle mi? Eğer ölçü enflasyon rakamları ise bu iddia doğrulanmamış olur. Çünkü mesela Avrupa'nın yıllık enflasyon ortalaması bizde neredeyse bir aylık enflasyon rakamına denk geliyor. Mesela çok kısa bir haber özeti şöyle. Avrupa Birliği İstatistik Ofisi verilerine göre Avro bölgesindeki yıllık enflasyon oranı Haziran 2024'te Mayıs ayındaki %2,6 seviyesinden %2,5'a geriledi. Bu da ülkemizden bir haber özeti olsun. 2024 yılı Eylül ayında TÜFE %2,97 oranında artmıştır. Eylül ayındaki gelişmeyle birlikte yıllık enflasyon bir önceki aya kıyasla 2,59 puan azalarak %49,38 düzeyine gerçekleşmiştir. Bütün bu yaşananlar bir tek şeyle izah edilebilir. Hem israf içinde yüzüyoruz hem de ikazları dikkate almıyoruz. Bütün dünya israftan kaçacak şekilde planlar yaparken biz tam aksini yaparak düzlüğe çıkabilir miyiz? Meselenin çözüm yolu belki de şurada. Vatandaş pazar yeri çok pahalı, geçinemiyoruz diyerek itiraz ettiğinden çok daha yüksek sesle memlekette hak, hukuk ve adalet kalmadı. Hak, hukuk ve adalet yolu açılsın demeli. Çünkü hak, hukuk ve adaletin olduğu yerde uzun dönemde ekmek de olur, pazar yerlerinde alınacak uygun ürünler de olur.
Tahran Radyosu.
Esfender Korkmaz, 3 Kasım tarihli Yeni Çağ gazetesinde "Asgari ücreti siyasi vesayetten kurtarmak gerekir" başlıklı yazısını okucularla paylaşıyor. 2023 asgari ücretini 22 Aralık 2022 tarihinde, 2024 asgari ücretini de 28 Aralık 2023 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanı açıkladı. Oysa ki 5 kişisi hükümetten, 5 kişisi işveren temsilcisinden, 5 kişisi de Türk İş'ten olmak üzere 15 kişilik bir asgari ücret tespit komisyonu bir ay çalışmıştı diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Asgari ücret tespit komisyonu kamuoyunu epey meşgul ediyor. Fakat son kararı ve açıklamayı Cumhurbaşkanı yapıyor. Kaldı ki masada işçi temsilcisi olarak en fazla üyesi olan Türk İş var. Onun da üye sayısı toplam işçi sayısının %7,5'i kadardır. Yani 100 işçiden 7,5'i masada temsil ediliyor. Bu demektir ki masada zaten fiilen işçi yoktur. Masada işçi olmayınca siyasiler asgari ücreti ceplerinden veriyor gibi tartışıyorlar. Asgari ücret masası genellikle Aralık ayı içerisinde birkaç defa toplanıyor. Yıl sonuna doğru da asgari ücret belirleniyor. Asgari ücret genel ücretler için bir kriter oluşturuyor ve genel ücret seviyesini de etkiliyor. 2025 asgari ücret tartışmalarında Merkez Bankası Başkanı %25 civarı asgari ücret artışının 2025 enflasyon görünümüyle uyumlu olmasının doğru olacağını söyledi. İş dünyasının ağırlıklı görüşü asgari ücretin 22-23 bin lira düzeyine çıkarılmasıdır. Muhalefet ise asgari ücretin en fazla 30 bin lira olması gerektiğini savundu. 2025'te beklenen TÜFE kadar artırılmasını da öneren yetkililer de oldu. Aslında bir takım objektif standartlar getirerek asgari ücreti siyasetin fahişesi olmaktan kurtarmak gerekir. Ancak bu sene zaman daraldı. Bu nedenle 2025 asgari ücret artışı TÜFE düzeltmesi ve refah payı ile birlikte %50 oranında artırarak 25.500 liraya çıkarmak gerekir. Daha da doğrusu Türk İş'in tek kişinin asgari yaşam maliyeti üzerinden değerlendirmektir. 2024 yılını baz alırsan 2025 yılı için bu değer 36.000 lira dolayında oluyor. Kalıcı çözüm için Türkiye'de sendikalaşma hakkını ve grev hakkını yeniden geçirmeliyiz. AK Parti iktidarında sendikasızlaştırma politikası uyguladı. Sarı sendikacılık arttı. Grev hakkı kağıt üstünde var. Fakat hükümet 2 ay erteliyor ve sonrasında işçi ancak uzlaşmaya gidiyor. Hükümetin keyfi ertelemesine sınır getirmek gerekir. Geçinme endeksi ve asgari yaşam maliyeti standardı getirmeliyiz. İşçi ve memurun harcama sepetine uygun bir geçinme endeksi ve asgari yaşam maliyeti endeksi hesaplamak gerekir. Bunun için önce ya TÜİK'i değiştirip kurumsallaştırarak veya yeni bağımsız bir kurum oluşturmak gerekir. Yeni kurum ticaret ve sanayi odaları, sendikalar, üniversiteler, sivil toplum örgütleri ve kamu kurumları uzmanlarından oluşan tarafsız ve bağımsız bir kurum olmalıdır.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonunuza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterli olacak. Ayrıca programlarımızı Tahran Radyosu isimli Telegram kanalımızdan da takip edebilirsiniz.
Şimdilik hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran, Lübnan ve direnişin yanında.
...2015 yılından bu yana 8 yıl boyunca Suudi Arabistan ile asimetrik bir savaş içinde olan Yemenli Ensarullah, Siyonist rejimin Gazze'ye yönelik savaşının erozyona uğramasıyla bu savaşın önemli aktörlerinden biri haline geldi.
Gazze şeridini desteklemek için önemli ve amaçlı askeri eylemler gerçekleştiren Ensarullah, şimdi de Lübnan'ı savunmaya hazır olduğunu duyurdu. Bugünkü sohbetimizi bu konuya ayırdık.
İslam devriminin zaferinden önce, o dönemde Kuzey ve Güney Yemen olarak ikiye ayrılan Yemen ve İran ilişkileri, Batı Asya'daki bloklaşma yönetimine ilişkin gelişmelerden etkilenmişti. Şöyle ki, Kuzey Yemen Batı bloğunda yer alıyor ve Tahran'la da aynı çerçevede ilişkilere sahip oluyordu. O dönemde Muhammed Rıza Pehlevi Yemen ordusunu eğitmek için bu ülkeye 2000 askeri kuvvet gönderdi. Zira o dönemde Güney Yemen komünist bir hükümete sahipti ve eski Sovyetler Birliği'nin komutası altındaydı. Bu yüzden komünistlerin etkisinden korkan İran Şahı Kuzey Yemen'i güçlendirdi. 1990 yılında iki Yemen birleşti.
İran İslam Cumhuriyeti'nin Kuveyt'teki eski büyükelçisi Muhammed İrani, Bedrettin Husi ve oğlu Hüseyin'i kastederek şöyle diyor. Devrimden yaklaşık 5 yıl sonra Husi hareketi ilk kez İran'a geldi. Görüşleri siyasi, güvenlik veya hükümet ve parti işlerini takip etmek değil, tamamen kültüreldi. Hüseyin Bedreddin, Yemen'de parlamento üyesiydi ve babası Bedreddin, Sa'da'daki Zeydiler ve Husilerin tarihi nedenlerden dolayı kendisine ve ailesine özel saygı duyduğu yaşlı bir adamdı. İran'da birkaç ay kalıp imamın düşünceleriyle tanıştılar. Aralarında bir nevi yakın ilişki kurulup ülkelerine döndüler. Bu aile Yemen'e döndükten sonra kurumlar kurarak Hizbul Hakk'ı kurdu ve kültürel faaliyetlerine başladılar.
Genel olarak ana tezahürü Ensarullah hareketi olan Yemen Zeydi Şii hareketi, İran İslam devriminden, kavramlarından ve yöntemlerinden doğrudan etkilenmiştir. Ensarullah, İslam devriminden alınan temel kavramlara dayanarak istenilen yapıyı ve içeriği Yemen toplumunun atmosferine göre ayarlayabildi ve bu bağlamda kendi eylemlerine anlam kazandırmayı başardı. 2011 devrimi ve 2014'teki ikinci devrimin ardından İran İslam Cumhuriyeti ile Yemen arasındaki ilişkiler de değişti. Bugün Yemen, bu ülkenin bağımsızlığını ve toprak bütünlüğünü destekleyen ülkelere yönelmekte ve bu konuya kayıtsız kalan, kendi topraklarına göz diken ya da o ülkede nüfuz sahibi olmak isteyen ülkelerden uzak durmakta. İran İslam Cumhuriyeti 2011 ve 2014 yıllarında iktidardaki diktatörlük yapısına karşı Yemen devrimini savundu. Ayrıca Suudi Arabistan'ın 2015'te Yemen'e karşı yürüttüğü savaşı kınadığını ve Yemenlileri çeşitli şekillerde desteklediğini söyledi.
Koronavirüsüne yakalandıktan ve geç Tahran'a nakledilmesi nedeniyle şehit olan İran'ın eski Yemen Büyükelçisi Hasan İrlu, Suudilerin Yemen'e karşı savaşının başlamasının ardından Ensarullah ve müttefiklerine birçok yardımda bulundu. İslam devrimi lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamine'yi yaptığı açıklamalarda ve toplantılarında İslam Cumhuriyeti'nin Yemen halkına desteğini defalarca yineledi. Ayetullah Hamine'yi bir konuşmasında şöyle buyuruyor. Sulta düzeni Yemen halkını bombalayan ülkeye doğrudan yardım ediyor. Amerika Yemen'in bombalanmasına doğrudan yardım ediyor. Neyi bombalıyor? Savaş cephelerini mi bombalıyor? Hayır, hastaneleri bombalıyor, pazarı bombalıyor, okulu bombalıyor, halka açık meydanları bombalıyor. Amerika yardım ediyor. Peki İslami düzen kayıtsız kalamaz. İran İslam Cumhuriyeti Yemen devrimini tanıyan ve Yemen Büyükelçisini kabul eden ilk ve tek ülkedir.
Yemen devrimi ve Ensarullah'ın mücadele yaklaşımı yarı silahlı ve ideolojik bir boyuta sahiptir. Elbette Ensarullah'ın mücadeleleri organize olmadığı zaman da bu gruplar saldırıları organize etmeye ve silahlı mücadeleyi hedefli hale getirmeye çalıştılar. Bugün genel olarak ve kilit nokta olarak şunu söylemek gerekir ki Yemen Ensarullah'ı Batı Asya bölgesindeki direniş ekseninin 5 ana halkasından biridir. Birbiriyle örtüşen ve tutarlı halkalar, Lübnan'ın Hizbullah'ı, Irak'ın direnişi, Hamas, Filistin'in İslami Cihadı ve Yemen'in Ensarullah'ıdır. Bu durum, Yemen Ensarullah'ının direniş eksenindeki işlevlerinden kaynaklanmaktadır.
Bu çalışma, özellikle Siyonist rejimin Gazze'ye uyguladığı soykırımda açıkça görülmektedir. Siyonist rejimin Gazze'ye yönelik savaşının uzayarak soykırıma dönüşmesi ve uluslararası toplumun çöküşünün gölgesinde Yemenliler büyük bir adım attı ve işgal altındaki bölgelere giden gemileri de hedef alarak füze ve İHA saldırılarıyla Siyonist rejimin ekonomisini hedef aldılar. Yemenlilerin gerçekleştirdiği önemli eylemlerden biri ise Tel Aviv'in kalbine düzenlenen füze saldırısıydı. Önemli bir eylem olarak değerlendirilen bu saldırıda işgal altındaki bölgelere ulaşmak için Yemen füzesi Suudi Arabistan ve Ürdün semalarını geçerek 2000 kilometreden fazla yol kat etti.
Lübnan'a yönelik Siyonist cinayetlerin yaygınlaşması ve artmasının ardından Yemenliler Lübnan'ı desteklemeye hazır olduklarını bir kez daha ilan ettiler. Yemen Yüksek Siyasi Konsey üyesi Abdulaziz bin Habtur şunları söyledi. Lübnan milletiyle ve onun başında Hizbullah'ın önderlik ettiği direnişle dayanışmamızı ifade ediyoruz. Siyonist rejim İsrail'in Lübnan'a yönelik siber saldırısının durumu istikrarsızlaştırmak ve bölgeyi topyekün bir savaşa sokmak amacıyla gerçekleştirdiğini belirten Abtur şunları vurguladı. Direniş ekseni liderleri arasında ortak bir operasyon odamız var Siyonist projeyi yenilgiye uğratmak için Yemenliler, Iraklılar, Lübnanlılar, Suriyeliler ve İranlılar arasında koordinasyon sürüyor.
Yemenlilerin eylemlerinde önemli olan Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere'nin bu ülkeye karşı defalarca gerçekleştirdiği saldırılarına rağmen Gazze ve Lübnan'da dahil olmak üzere direnişe verdiği desteğin durmamasıdır. Yemenliler aynı zamanda gemilere saldırmak ve insansız hava araçlarını düşürmek de dahil olmak üzere Amerika ve İngiltere'ye birçok zarar verdi. Dolayısıyla direniş ekseninde en farklı aktörün Yemen olduğu düşünülebilir.
Değerli dinleyiciler, İran ve Lübnan ilişkilerini ele aldığımız sohbetimizde bugün Yemen Ensarullah güçlerini kısaca tanıtmaya çalıştık.
Arzu ettiğiniz takdirde bizleri www.parsi.ir adresinden veya Tahran Radyosu adlı Telegram kanalımızdan takip edebilir. Görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir adresinden bizimle paylaşabilirsiniz.
Allah'a emanet olun.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İlahi Önderler.
Değerli dinleyiciler, İslam peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ile başlayan ve son imam Hazreti Mehdi aleyhisselama kadar uzanan ilahi önderleri tanıtmak istediğimiz programımızda sizlerle birlikteyiz.
Bugünkü sohbetimizde Ehlibeyt imamlarının yedincisi Hazreti Musa Kazım aleyhisselamın siyerini gözden geçirmek istiyoruz.
Sene Hicri Kameri 128 idi. Ehlibeyt imamlarının 6. önderi ve imamı Hazreti İmam Sadık aleyhisselam Evrensel Hac Kongresi mevsiminde bazı sahabe ile birlikte Allah'ın evini ziyarete müşerref olmuştu. Bu yolculukta kendisine sevgili eşi Hamide eşlik ediyordu. Hac merasimi son bulduktan sonra hacıların kervanları kendi kentlerine ve diyarlarına doğru yola çıkmaya başladı.
İmam Sadık aleyhisselamın bulunduğu kafilede bir süre yol kat ettikten sonra Medine yakınlarında Ebba adında bir köyde konakladı. O sırada imamın eşi Hamide'den bir mesaj geldi. İmam Sadık aleyhisselam hemen eşinin yanına gitti. Kısa bir süre sonra yüzünde bir tebessümle sahabenin yanına döndü. Sahabe Hazret'ten sordu. İlahi inayetle iyi bir haber miydi? Hazreti Sadık aleyhisselam şöyle buyurdu. Rabbim bugün bana bir evlat inayet buyurdu ki kendi çağının en iyi insanı ve gelecekte de sizin önderiniz olacaktır.
İmam Musa Kazım aleyhisselamın sevgili annesi Hamide, faziletli kadınlardan biriydi. Hamide, asil bir aileden ve insani faziletlere zengin olan bir kadındı. Öyle ki İmam Bakır aleyhisselam onun sevgili evladı Cafer bin Muhammed'i tanıtırken şöyle buyurdu. Hamide her türlü katkıdan arınan som altın gibidir ve bu da Allah'ın bana ve benden sonraki imama bir lütfüdür ki bu denli pak bir kadını bizim eve inayet buyurmuştur.
Bu büyük kadının kişiliğinin gevheri İmam Sadık aleyhisselam nezdinde daha da gelişti. O büyük imamla ortak yaşam sayesinde ilimde büyük mertebelere nail oldu. Öyle ki İmam Sadık aleyhisselam kadınlara dini meseleleri ve ahkamı öğrenmek için bu seçkin kadına baş vurmalarını emretti.
Böylece İmam Musa bin Cafer aleyhisselam sadece İmam Sadık aleyhisselam gibi büyük ve bilge bir babadan yararlanmadı ve aynı zamanda Hamide gibi faziletli ve seçkin bir annenin kucağında yetişti. Sonuçta o hazrette de ta çocukluk çağından itibaren harikulade akıl ve zeka izleri belirmeye başladı ve parlak bir geleceği olacağını ortaya koydu.
Risalet ve İmamet Hanedanı'nın mirasçısı olan İmam Musa aleyhisselam 20 yaşına kadar, yani babası İmam Sadık aleyhisselamın şehit düştüğü güne kadar her yerde ve her an sevgili babasının değerli ve yüce aliminden faydalandı. O Hazret 6. İmam'ın güçlü elleri ve hikmetli ve tedbirli programları ile kurulan büyük üniversitelerde göz kamaştıracak boyutta ilerledi. Bu büyük konuma kavuştu ve çağının çeşitli ilim ve bilimlerinde zirveye ulaştı. Ardından seçkin Cafer Üniversitesi'nin gelişmesi yolunda büyük ve etkili adımlar attı.
İmam Musa bin Cafer aleyhisselam o dönemin tüm bilginlerini ve ilmi rical ve şahsiyetlerini ilmi açıdan geride bırakmakla kalmadı. İnsani seçkin sıfatlar ve ahlaki faziletler bakımından İslam aleminde büyük üne kavuştu. Öyle ki o hazret ile tanışma şerefine nail olan tüm bilginler ve alimler imamın muazzam kişiliği önünde eğildi.
Bu alimlerden biri Ehl-i Sünnet'in büyük bilgisi ve muhaddisi İbni Hecer Askalani ve yine Şeyh Süleyman Kunduzi İmam Musa Kazım aleyhisselam hakkında şöyle diyorlar. Musa Kazım babasının ilim ve bilimlerinin mirasçısı, fazl ve erdem sahibi biriydi. Başkalarının cahilliği ve hatalarına karşı fevkalade hoşgörülü, affeden biriydi. Bu yüzden öfkesini yutan anlamına gelen Kazım olarak lakaplandırıldı. Yaşadığı çağda hiç kimse ilahi marif ve ilimde ve bağışlamakta ona ulaşamazdı.
Ancak Ehl-i Beyt imamlarının ilmi ve ahlaki azameti karşısında eğilen kanaat önderleri ve alemlerin aksine Abbasi zalim hükümdarlar, İslam'ın semavi önderlerinin bu denli sayılmasından büyük tehlike hissediyordu ve bu yüzden onları karalamanın yanı sıra sonunda da şehit ediyordu.
İmam Sadık aleyhisselamın başarılarından şiddetle öfkelenen ve o hazreti korkunç bir zehirle zehirleyerek şehit eden Abbasi halife Mansur, bu kez casusları ve adamlarına İmam Sadık aleyhisselamın halefini, yani İmam Musa bin Cafer aleyhisselamı tespit ederek o hazreti de şehit etmeleri yönünde talimat verdi. Ve kendince imamet dosyasını ebediyen kapatmak istedi. Halife Mansur bu doğrultuda valisi Muhammed bin Süleyman'a İmam Cafer bin Muhammed aleyhisselamın evine baskın düzenlemesini ve kim kendini o hazretin halefi ilan ederse hemen kellesini uçurmasını emretti.
Tahran Radyosu.
Medine valisi Muhammed bin Süleyman mektubu alır almaz 6. imamın evine doğru yola çıktı ve kendince imamın vasiyetnamesini ele geçirerek Halife Mansur'un emrini yerine getirmek istedi. Ancak İmam Sadık Aleyhisselam ileri görüşlü ve keskin zekası sayesinde bu şom ve şeytani planı öngörmüştü ve bu planı boşa çıkarmak için en iyi tedbiri almıştı. Bu yüzden Medine valisi İmam Sadık Aleyhisselam'ın vasiyetnamesini de ele geçirdiğinde hayretle o hazretin 5 kişiyi kendisinin halife olarak açıkladığını fark etti. Bu 5 kişi dönem halifesi Mansur, Medine valisi Muhammed bin Süleyman, İmam Kazım Aleyhisselam'ın ağabeyi Abdullah, İmam Musa Kazım Aleyhisselam ve yine o hazretin eşi Hamide'den ibaretti.
Medine valisi Muhammed bin Süleyman şaşkına dönmüştü. Bu yüzden durumu Halife Mansur'a rapor etti ve hangisini öldürmesi gerektiğini sordu. Mansur bu rapor aldıktan sonra büyük bir öfke duydu ve bunları öldüremeyeceklerini söyledi. Sonuçta İmam Sadık Aleyhisselam'ın bu akılcı tedbiriyle Halife Mansur'un hain planı boşa çıktı. Ve hem İmam Musa Kazım Aleyhisselam ilahi meşriyet gereği sağ kurtuldu, hem İmamet Hanedanı düşmanların şom emellerine rağmen devam etti. Nitekim Yüce Allah Tevbe suresinin 32. ayetinde şöyle buyurur.
يُرِيدُونَ اَنْ يُطْفِئُوا نُورَ اللّٰهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللّٰهُ اِلَّا اَنْ يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ
Allah'ın nurunu ağızlarıyla üfleyip söndürmek istiyorlar. Halbuki kafirler hoşlanmasalar da Allah o nurunu tamamlamaktan asla vazgeçmez.
Gerçi İmam Sadık Aleyhisselam bu yöntemle oğlu ve halife olan İmam Musa Kazım Aleyhisselam'ı düşmanların şerrinden ve komplosundan korumayı başardı. Halife Mansur başarısızlığa uğradı fakat yine de o hazretin halifini tespit etmek ve ona katletmekten vazgeçmedi. Bu yüzden de İmam Musa Kazım Aleyhisselam sevgili babasından aldığı derslerden hareketle özellikle Abbasilerin casuslarının faaliyetlerini gözeterek bir süre imametini açıkça ilan etmedi ve yakın sahabeyi de aynı yöntemi izlemelerini tavsiye etti. Gerçekte bu siyasi bir taktikti ve zamanla imamın stratejik politikaları ve hedeflerinin gerçekleşmesi için gereken zeminin oluşması gerekiyordu.
Huşam bin Salim Ceval ki 6. imamın has ve yakın arkadaşıydı. Huşam şöyle anlatıyor. İmam Sadık Aleyhisselam şehit düştükten sonra o hazretin Abdullah adındaki büyük oğlu imamet iddiasında bulundu ve bazıları da ona yöneldi. Bir gün ben ve bir başka arkadaşım Abdullah'ın yanına gittik ve onu sınamak için birkaç temel soru sorduk. Fakat Abdullah sorularımıza yanlış cevaplar verdi. Biz üzgün ve şaşkın onun yanından ayrıldık. Aynı zamanda İmam Sadık Aleyhisselam'ın gerçek halifi ve yeni imamın kim olduğunu merak ediyorduk. O sırada yaşlı bir adam bizi Musa bin Kazım Aleyhisselam'a yöneltti. Bu ilahi tevfikin ardından o hazretten sordum. Canım sana feda olsun. Sevgili babanızın şehadetinden sonra bizim imam ve önderimiz kimdir? Hazret şöyle buyurdu. Eğer Allah irade buyurursa sana yol gösterecektir.
Huşam maceraya şöyle devam etti. İmamet hakkında da birkaç soru sordum ve o hazret yine eğer Allah irade buyurursa sana yol gösterecektir şeklinde buyurdu. Sonunda o hazretin hassas siyasi şartlar yüzünden imametini açıkça ilan etmek istemediğini düşündüm ve bu yüzden soru sorma tarzımı değiştirerek 7. imamdan şöyle sordum. Acaba sizin bir imamınız ve önderiniz var mıdır? Hazret, hayır, benim imamım yoktur diye buyurdu.
Huşam şöyle devam ediyor. İmamın bu cevabından o hazretin Şiilerin önderi olduğunu anladım ve şaşkınlıktan kurtuldum ve çok sevindim. Hazretten bir soru daha sormak için icazet istedim. Hazret de sor, fakat bizim haberimizi başkalarına beyan etme, zira tehlike bizi tehdit ediyor dedi. Hazrete şöyle arz ettim. Sizin ve sevgili babanızın izleyenleri şaşkınlık içinde. Hali hazırda kimin imam olduğunu bilmiyorlar. Acaba onlara söylememe müsaade var mıdır? Hazret yine şöyle buyurdu. Tehlike pusuda. Kime güveniyorsan söyle. Fakat onlardan bunu yaymamalarını iste.
Aslında daha önce de belirtildiği üzere İmam Musa Kazım Aleyhisselam bu denli tedbirli olmakta haklıydı. Zira Halife Mansur'un casusları pusuda bekliyor ve İmam Sadık Aleyhisselam'dan sonra kimin imam olduğunu öğrenmek ve onu hemen ortadan kaldırmak istiyordu. Bu yüzden 7. imam da ta baştan babası İmam Sadık Aleyhisselam'ın yöntemini izlemeye başladı. İmam Musa Kazım Aleyhisselam dini ve ilmi ders celseleri düzenliyor ve seçkin talebeler yetiştiriyor ve böylece kendisinden pak ataları gibi değerli miras geride bırakıyordu.
Kameri 7. yüzyılın seçkin alimlerinden Seyyid bin Tavuz şöyle yazıyor. İmam Kazım Aleyhisselam'ın çok sevdiği arkadaşı ve has şiirleri ve Haşimi Hanedanı'nın önde gelen büyükleri o hazretin ilmi ders celselerine katılıyor ve değerli aliminden ve öğretilerinden yararlanıyor, soru ve cevapları kayda alıyorlardı. Böylece seçkin şahsiyetler yetişiyor ve toplumda imamın bilgi hazinesini yaygınlaştırıyordu.
Hindistanlı Müslüman tarihçi, hukukçu ve politikacı Seyyid Emir Ali de bu konuda şöyle yazıyor. Kamere 148 yılında İmam Sadık Aleyhisselam Medine'de şehit düştü. Fakat o hazretin ilmi mektebi kapanmadı ve oğlu ve halife Musa Kazım'ın önderliğinde daha da gelişerek konumunu korudu.
Değerli dinleyiciler, İslam Peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemle başlayan ve son imam Hazreti Mehdi aleyhisselama kadar uzanan ilahi önderleri tanıttığımız sohbetimizin bugünkü bölümünün de sonuna geldik. Sohbetimizin sonunda bizleri www.parstoday.ir'dan takip edebileceğinizi, ayrıca görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.in üzerinden iletebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Gençlik Gevheri.
Değerli dinleyiciler, Gençlik Gevheri başlıklı dizi sohbetimizin bir başka bölümünde tekrar sizlerle birlikteyiz.
Bugünkü sohbetimizde gençlerin geleceği düşünme meselesini ayırdık. Geleceği düşünmek, her insanın yaşamına akılcı ve güdümlü yön kazandıran müsbet ve değerli bir özelliktir. ve insan karşısında gelecek ufkunu çizerek belirlediği yüce hedeflere ulaşabilmesi için planlama gücü kazandırır. Geleceği düşünmek, aydınlığa bakmak, vaydınlığı düşünmektir ve bu bakışta umut, hareket ve çaba yer almaktadır. Psikoloji uzmanları geleceği düşünmeyi insan olduğunun hasene ve olumlu bir özelliği olarak tanımlıyor.
Profesör Martin Seligman ve Dr. Christopher Peterson geleceği düşünme üzerinde en çok araştırma yapan uzmanlardan sayılır. İki uzman insanların olumlu sıfatları ve haseneleri hakkında yazdıkları kitapta şöyle diyor. Geleceği düşünen insan gayet hesaplı ve uzak görüşlü ve kararları ve amellerinin sonuçlarını düşünerek hareket eden insanlardır. Öyle ki bu insanlar her türlü heva ve hevese ve ani ve düşünmeden alınan kararlara karşı başarılı bir şekilde direnir. Ayrıca yaşamlarında itidal ve esnek davranmayı öğretir ve arzuları ile sonuçta elde edecekleri şeylerin arasında bir nevi denge sağlamaya çalışır.
Genç insan geleceği düşünme çerçevesinde başkalarının geçmişlerine gözden geçirerek onların zaferlerinden ve yenilgilerden dersler çıkarabilir ve yine kendi fikrinden ve aklından yararlanarak daha ileri ufuklara musallat olabilir. Kuşkusuz her ne kadar gencin akıl ve irade gücü fazla olursa geleceği düşünme gücü ve gelecek için plan yapma yeteneği de bir o kadar iyi olur. Gerçekte geleceği düşünmek genç insanda yeni sahiplerin oluşmasına ve yüce hedeflerine ulaşmasına ve sorunlara daha rahat katlanmasına ve zorlukları kendisi için kolaylaştırmasına yardımcı olur.
Devo Otomobil firması sahibi şöyle diyor. 1976 yılında firmayı satın aldığımda ilk kez teknolojiyi geliştirmenin büyük önemini fark ettim. Çünkü teknolojinin gelişmesi firmanın başarı oranını belirliyordu. Bu yüzden firmadan bazı çalışanları teknik eğitim almak üzere Almanya'nın MAN firmasına göndermeye karar verdim. Devo firmasında MAN firması ile daha önceden teknik anlaşmamız vardı. Bu yüzden 12 yöneticiyi ve yardımcılarını yurt dışında bu eğitimi almak üzere gönderdim. Söz konusu 12 kişi çeşitli mühendislik dallarının mezunlarıydı. Fakat birçoğu bu karara karşı direndi. Özellikle üretim bölümünde sorumlu olanlar. Onlar 12 anahtar konumda bulunan bu yetkilileri kaybetmenin firmaya ciddi derecede zarar vereceğini düşünüyordu. Gerçi muhalifler samimi bir şekilde firmayı düşünüyordu. Fakat ben kısa vadeli önceliklerin yerine firmanın uzun vadeli çıkarlarını düşünmem gerektiğini düşünüyordum. Buna göre teknolojiyi geliştirmeden firmayı gelecekte yönetemeyeceğimizi düşünüyordum. Bu yüzden muhalifleri kısa vadede yaşanacak mahrumiyetlerin gerçekte uzun vadede gelişmemiz üzerinde yatırım olduğu konusunda ikna ettim.
Devo Otomobil firması sahibi şöyle devam ediyor. 12 uzman mühendisimiz Almanya'dan döndüklerinde üretim bölümü benim haklı olduğumu anladı. Bu mühendislerimizin bir yılda öğrendikleri teknik konular en azından gelecek 5 yılda bizim standartlarımızı yükseltti. Burada önemli olan nokta geleceği düşünmekten ibaretti. Sürekli geçmişe sarılan insanların gözünü bu geçmiş kör ediyor ve artık geleceği göremez oluyor. Geçmişe yönelmek ve mevcut durumdan memnun olmak sizi geleceği düşünmekten ve görmekten mahrum bırakıyor.
Gelecekte vuku bulması muhtemel olan bir konu üzerinde odaklanmak insana yeni ve zorlu şartlarla karşılaşma gücü kazandırır. Oysa geleceğini önemsemeyen veya geleceğini gözetmeksizin adım atan genç, insan karşılaştığı ilk sorunda kendini kaybeder ve şaşkınlığa sürüklenir. Bu konuda İmam Ali Aleyhisselam şöyle buyurur: "Yaşamanın tüm şartlarında ılımlı olmaktan el çekmeye ve geleceğe bakarak mevcut imkanlardan dengeli bir şekilde yararlanan insan, aslında kendini gelecekteki zorlu günler için hazırlamıştır."
Geleceği düşünmenin değerli sonuçlarından biri, yaşamın hassas anlarında doğru karar alma yolunu tanımaktır. Genç insan yaşamanın birçok aşamasında ciddi kararlar almak zorundadır. Eğer genç geleceğini önemseyecek olursa, bugünün ötesine gördüğünden derin bakış ile herhangi bir olayın çeşitli yönlerini görebilir ve daha dikkatli davranır. Bu konuda İmam Sadık Aleyhisselam şöyle buyurur: "Geleceği düşünmek ve her işin sonunu gözetlemek insanın aklına işleri doğru tespit etmesine yardımcı olur."
Tahran Radyosu.
Geleceği düşünen genç insan aralıksız ve ciddi çabalarıyla gençlik çağında geleceğini geliştirmek amacıyla değerli birikim biriktirmeye çalışır. Geleceği düşünen gençler her daim yaşamın ana yolunda sürekli önceden belirledikleri programları çerçevesinde belirledikleri hedeflere doğru ilerler. Bu tür gençler bir dağa kadar güçlüdür ve hiçbir fırtınanın onları etkilemeye gücü yetmez. Bilakis sadece bugünü düşünen ve gününü gün eden ve yarını için hiçbir planı bulunmayan gençlerin her an ayaklarının kayması ve hedeflerinden uzaklaşması muhtemeldir.
Genç kitle şevk ve heyecan, neşe ve sağlık, zevk ve yetenek gibi özellikleri taşımaları itibariyle değerli bir kitledir ve her toplumda belirleyici rol ifa eder. Bu yüzden her ülkenin yetkilileri ve politikacılarının gençlerin meseleleriyle ilgilenmeleri çok önemlidir. Çünkü genç kitle her milletin şimdiki ve geleceğe yönelik sermayesidir ve gerekli kültürel, sosyal ve siyasi planlar yapılarak ve gerekli politikalar üretilerek gençlerin durumuna özel ilgi gösterilmesi ve onlara iyi bir konum kazandırılması gerekir. Devletler gençlerin zeka ve yeteneklerinden ülkenin yönetiminin çeşitli alanlarda yararlanarak bu kitlenin sahip olduğu enerjiden toplumun refahını şimdiki zamanda ve gelecekte temin etmeleri gerekir.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hameni gençlerin gelecek üzerindeki etkilerini beyan ederken şöyle buyurur: "Bilim, marifet ve bilinç alanında aktif olan ve kendilerini çeşitli katmanlarda ülke geleceğini yönetmek için hazırlayan öğrenciler ve gençler, gerçekte milletin ve toplumun umutlarıdır. Yani bu ülke ve bu millet ve bu nizam geleceği için gençlere ihtiyacı vardır. O zaman her ülkenin izzeti ve geleceğinin güvence altına alınması için en önemli unsurlardan biri, bugün eğitim gören gençlerdir. Her ne kadar bu gençlerin eğitim çalışmaları, düşünsel ve ahlaki ve dini talim ve terbiyeleri daha iyi olursa, ülkenin geleceği de daha iyi temin olur. Bundan başka zamanın her diliminde öğrenciler ülkenin o zaman diliminde ihtiyaçlarına uygun biçimde rol ifa edebilir."
Spor alanında faaliyet yürüten bir aktivist şöyle diyor: "Maraton yarışı atletizm dalında bir yarışma dalıdır. Bu yarışta koşucu 42 küsur kilometreyi kat etmesi gerekir. Bunu gerçekleştirmek için koşan kimse bitiş çizgisini gözeterek koşma hızını yarış boyunca dikkatli bir şekilde düzenlemesi gerekir. Buna göre siz de daha iyi bir yarın için bugün fedakarlık yapmalısınız. Tembelliği bir kenara bırakın ve cahillik veya gaflet yüzünden anlık çıkarlar uğruna uzun vadeli çıkarları kaybetmeyin. Çünkü yaşam bir günde özetlenmiyor. Her daim yaranan liderlere ve kahramanları arasında yer alabileceğinizi düşünün. Çünkü eğer böyle yapmazsanız yaşam arenasında başrolü oynamak yerine sıradan bir figüran olursunuz.
Dolayısıyla unutmayın, ağaç her ne kadar büyük olursa olsun ilkin küçücük bir tohumdan başlamıştır ve en uzun yolculuklarda ilk adımı atmakla başlar. Bir genç olarak öyle bir yerdeyiz ki son birkaç yılın düşünceleri ve etki tepkileri geçmişimizi oluşturmuş ve gelecek 10-20 yılda tecrübe edeceğimiz her şey bugün yaptıklarımızdan etkilenecektir. Dost, aile, meslek, yaşam yeri hepsi sadece bugün yaptığımız seçimler şekillenecektir. Yaşam inşa etme sürecidir. Bugün yaptıklarımız yarınımız üzerinde etkili olacaktır. Bir başka ifadeyle yaşam sadece 24 saatlik bir paket içinde vuku bulmaz. Yarın elde edeceğimiz sonuç bugünkü çabamızın ürünüdür.
Kötü bir alışkanlığı bırakmak, aile yanında bir saatimizi geçirmek, hedeflere belirlemek, para biriktirmek veya harcamak, spor yapmak ve bugün için aldığınız her türlü karar yarınınızı etkileyecektir. Birçokları önemli olan şeyin bugün yaptıklarımızın olduğunu bilmez. Kuşkusuz insan birkaç gün boşa vererek ve sorunlarını da onun bunun üzerine atarak yaşayabilir. Fakat er geç hesap verme zamanı gelir. İşte o zaman karşılaştığınız durumun o boş verdiğiniz günlerin sonucu olduğunu anlarsınız. O zaman nerede olursanız olun orası yeni bir başlangıç noktasıdır. Bugün daha fazla çaba sizin farklı yarınınızı inşa eden şeydir.
Değerli dinleyiciler, Gençlik Gevheri başlıklı programımızın bir başka bölümünü dinlediniz.
Arzu ettiğiniz takdirde programlarımızı internet sitemiz www.parsude.ir'den veya Tahran Radyosu adlı Telegram kanalından takip edebilirsiniz. Bu arada görüş ve isteklerinizi de turkish@ws.irib.ir adresinden bize ulaştırabilirsiniz.
Allah'a emanet olun.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, yayınımızın sonunda önemli haberlerin özetlerini sunuyoruz. Özel sektörün ilk uyduları olan Korsan ve Hudhud uyduları bu sabah başarıyla fırlatıldı. Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, bugün tam kapsamlı bir ekonomik savaşla karşı karşıyayız, dedi. İran Tarım İşleri Bakan Yardımcısı Tarımsal Cihat, ülkenin kurak alanlarında üretim atlama planının başarıyla uygulandığını duyurdu. İran ve Mısır Dışişleri Bakanları, Siyonist rejimin cinayetlerinin durdurulması, ateşkes sağlanması, bölgede gerilimin artmasının önlenmesi, Gazze ve Lübnan'daki evsiz ve yerinden edilmiş insanlara acil yardım sağlanması için uluslararası çabaların artırılması gerektiğini vurguladılar. Avrupa Birliği'nin İran hava yollarını yasaklama eylemini eleştiren İran Dışişleri Bakanı, Ukrayna Cumhurbaşkanı bile Rusya'ya hiçbir İran füzesinin teslim edilmediğini açıkça söyledi, ifadelerini kullandı. İran heyeti, İsrail yetkililere suikast düzenlemek için İranlıları görevlendirdiği iddiasını asılsız buldu. Ve Erdoğan, İsrail rejiminin saldırganlığına karşı İslam dünyasının birleştirilmesi gerektiğine vurgu yaptı. Yayınımızın sonunda sunduğumuz haber özetlerini dinlediniz.
Değerli dinleyiciler, Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.780 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ila 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden Yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradio.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Islami Projatantra Iraner Bishwo Karjokromer Bangla Onushthane apnader shagoto janacchi.
Thank you. শ্রোতা ভাই বোনেরা, এখন শুনবেন সুরা বাকারার 207 থেকে 209 নম্বর আয়াতের তেলাওয়াত ও তর্জমা।